Ayrım 42, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 445, 24. Bölüm. Ah tamam, şimdi anladım. Ben dünyayı kurtarmak için canını asil bir şekilde feda eden cesur kâşif değilim. Bu göreve zor kullanılarak sürüklenmesi gerekmiş olan dehşet içindeki bireyim. Ben bir korkağım. Tüm bunları birden hatırlıyorum. Tabureye çöküp laboratuvar masasına dikiyorum gözlerimi. Neredeyse isterik bir halden bu hale döndüm. Bu çok daha kötü. Uyuşmuş durumdayım. Ben bir korkağım. İnsanlığın en parlak umudu olmadığımın bir süredir farkındaydım. Komadan sağ salim uyanmamı sağlayan genlere sahip bir insanım sadece. Bunu çoktan kabul etmiştim. Ama bir korkak olduğumu bilmiyordum. Duyguları hatırlıyorum, o panik halini hatırlıyorum. Şimdi hepsini hatırlıyorum, saf dehşet. Dünya, insanlık ya da çocuklar adına değil, kendi adıma, saf panik. Tanrının cezası Sprat diye mırıldanıyorum. Canımı en çok sıkan da onun haklı çıkmış olması, planı kusursuzca işledi. Hafızam yerine geldi ve artık göreve o kadar bağlıyım ki yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca yani tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacaktım. Başka ne yapabilirim ki? Sırf strate gıcıklık olsun diye 7 milyar insanın ölümüne göz mü yumacağım? Rocky bir ara laboratuvara gelmiş. Ne kadardır burada bir fikrim yok. Gelmesine gerek yoktu. Sonar duyusuyla kumanda odasından da her şeyi çok rahat görebilirdi. Yine de geldi. Çok üzgünsün diyor. Evet, ben de üzgünüm. Ama çok uzun süre üzgün kalamayız. Sen bilimcisin, ben mühendisim. Beraber bunu çözeceğiz. Çaresizlikle ellerimi havaya kaldırıyorum. Nasıl? Tünelde bana en yakın olan kısma geldi. Taumip tüm yakıtı yedi. Demek ki Taumip yakıt tankı ortamında hayatta kalıp üreyebiliyor. Çoğu yaşam kendi havasının dışında yaşayamaz. Erit havası olmasa ben ölürüm. Dünya havası olmasa sen ölürsün. Ama Taumipler Adrian havasında olmadıklarında ölmüyor. Taumipler erit yaşamından güçlü, dünya yaşamından güçlü. Boynumu yukarı çevirerek ona bakıyorum. Doğru, ayrıca astrofaj da oldukça sağlam. Vakumda ve yıldızların yüzeyinde yaşayabiliyorlar. İki pençesini birbirine vurdu. Evet, evet, astrofaj ve taumipler aynı biyosferden, muhtemelen ortak bir atadan evrildiler. Adrian yaşamı çok güçlü. Sırtımı dikleştiriyorum. Evet, tamam. Fikrim var, soru değil, seni tanıyorum. Yeni fikrim var, fikri söyle. İç geçiriyorum. Venüs, üç dünya ve Adrian'da bolca karbondioksit var. Üçünde de astrofajların bölünme alanı 0.02 atmosfer basıncının olduğu yer. Belki 0.02 atmosferde saf karbondioksit bulunan bir hazne yaparım ve taumiplerin burada hayatta kalıp kalmayacağına bakarım. Sonra tek tek yeni gazlar ekleyip durumlarını gözlerim. Anladım, diyor Rocky. Ayağı fırlayıp tulumumu silkeliyorum. Bana bir test haznesi yapmanı istiyorum. İçeri hava ekleyip çıkarabileceğim vanaları olan şeffaf ksenonitten. Ayrıca içerisinin sıcaklığını 100 santigrat, -50 santigrat ya da -82 santigrat dereceye ayarlayabilmeliyim. Kendi aletlerimi kullanabilirdim ama daha sağlam malzeme ve ustalığa erişimim varken neden bundan faydalanmıyorum ki? Evet, evet, şimdi yapacağım, biz takımız, sen bunu çözersin, üzgün olma. Tünelden yatak odasına iniyor. Kol saatime bakıyorum. Ana itiş 34 dakikaya bitecek. O bittikten sonra böcekleri kullanarak santrifüj moduna girelim. Rocky duraksıyor. Tehlikeli. Evet, biliyorum ama laboratuvar için yer çekimi lazım ve 11 gün beklemek istemiyorum. Bu vakti değerlendirmek istiyorum. Böcekler itiş için ayarlandı, rotasyon için değil. Bu doğru. Şu anki itişimiz bile oldukça ilkel. İtişimizi rotaya sokmak için servolarımız ya da yalpalarımız yok. 16. yüzyıldaki bir deniz gemisiyiz sanki ama yelken yerine böcekleri kullanıyoruz. Hatta öyle bile değil. Deniz gemileri en azından yelkenlerinin açılarını kontrol edebiliyorlar. Biz daha çok dümeni kırık bir vapur çarkıyız. Her şey o kadar da kötü durumda değil ama her motorun ne kadar itiş yapacağına karar vererek az biraz geminin duruşunu kontrol edebiliyoruz. Rocky rotasyonumuzu bu şekilde sıfırladı. Bu riske değer. Yanıma gelmek için tünelde yukarı tırmanıyor. Gemi eksen dışına dönecek. Santrifüj kablolarını açamayız, karışırlar. Önce gereken rotasyonu yaratırız, sonra böcekleri kapatırız. Kabloları da en son açarız. Birkaç adım geri diyor. Geminin kabloları açılmamış olursa kuvvet insan için fazla olur. Bu bir sorun, evet. Gemi iki parçaya ayrıldığında laboratuvarda 1G'de çalışmak istiyorum. Gemi tek parça halindeyken bu kadar döngüsel eylemsizlik yaratmak için gemiyi çok hızlı döndürmek gerek. Bunu en son yaptığımızda kumanda odasında baygınlık geçirmiştim ve Rocky beni kurtarırken neredeyse ölüyordu. Tamam diyorum, şöyle yapsak, ben yatakhanenin altındaki depo alanında uzanırım. Geminin merkezine en fazla yaklaşabildiğim yer orası. Kuvvet en az orada olacak, bir şey olmaz. Depo odasındayken santrifüj kontrollerini nasıl idare edeceksin soru. Ben laboratuvarın kontrol ekranını yanımda getiririm. Laboratuvardan depo odasına kadar kablo çekerim. Evet, bu işe yarar. Ya bilincini kaybeder ve kontrolleri kullanamazsan soru. O zaman rotasyonu durdururuz ve ben uyanırım. İleri geri sallanıyor. Hoşlanmadım. Alternatif plan, 11 gün bekleyelim, gemime gidelim. Geminin yakıt tanklarını temizleyelim, sterilize edelim. Taumip kalmadığından emin olana dek benim gemimden yakıt ikmali yapalım. Sonra da geminin tüm işlevlerini kullanabilirsin. Kafamı iki yana sallıyorum. 11 gün beklemek istemiyorum, şimdi çalışmak istiyorum. Neden? Soru. Neden beklemiyorsun? Soru. O sonuna kadar haklı tabii ki. Canımı ve bir ihtimal Meryem Ana'nın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atıyorum. Ama yapılacak onca iş varken 11 gün boş boş oturamam. 700 senelik bir ömrü olan birine sabırsızlık kavramını nasıl anlatabilirim ki? İnsan uyu diyorum. Anladım. Aslında anlamadım ama anladım. Gemiyi döndürmek planlandığı gibi gerçekleşti. Rocky, John ve Paul'u kapalı tutup döndürme işlemini yapması için Ringo'yu seçti. Lazım olursa diye George da geminin içinde emniyette. Döndürme sırasındaki G kuvvetleri zorluydu, yalan söylemeyeceğim. Ama santrifüj adımlarını elle yapacak kadar uyanık kalmayı başardım. Bu işte giderek iyileşiyorum. O zamandan beri de güzel bir 1G kuvvete sahibiz. Evet, bu sabırsızca bir davranıştı ve biraz da riskliydi. Ama bu sayede o günden beri tam 7 gün boyunca durdurak bilmeden deney yaptım. Rocky söz verdiği test cihazlarını yaptı. Her zamanki gibi her şey sıkıntısız çalıştı. Can sıkıcı bir cam vakum haznesi yerine artık büyük bir akvaryuma benzeyen bir şeyim vardı. Geniş, düz bir panele hava basıncı baskı yapıyormuş falan. Bunlar ksenoniti bağlamıyordu. Bu kadar mı yani diyordu ksenonit. 7 ceddime yetecek kadar taumipim var. Meryem Ana şu anda bir taumip parti otobüsü adeta. Daha fazla taumipe ihtiyacım olduğunda tek yapmam gereken jeneratöre bağlı yakıt hattını açmak. Hey Rocky diye sesleniyorum laboratuvardan. Bak şapkadan nasıl taumip çıkaracağım. Rocky kumanda odasından aşağıya iniyor. Bunun dünya lafı olduğunu varsayıyorum. Evet, dünyada televizyon denen bir eğlence çeşidi var ve... Açıklama lütfen, bulgular var, soru. Neyse, zaten bir uzaylıya çizgi film konseptini anlatmak da vakit alırdı. Evet, bulgularım var. İyi, iyi. Rahat bir pozisyonda yere çöküyor. Bulguları anlat. Saklamaya çalışıyor ama sesinin tonu normalden biraz daha yüksek. Laboratuvar aletlerini işaret ediyorum. Bu arada bu kusursuz çalıştı.
Teşekkür, bulguları anlat.
İlk demeyi Adrian ortamında yaptım. İçeri Taumip ile üzeri astrofaj kaplı bir lam koydum. Taumip hayatta kalıp astrofajların hepsini yedi. Burada ilginç bir şey yok.
Yok, onların doğal ortamı ama cihazın çalıştığının kanıtı.
Kesinlikle. Taumiplerin sınırlarını öğrenmek için başka testler de yaptım. Adrian havasında -180 santigrat ile 107 santigrat arasında yaşayabiliyorlar. Bu aralığın dışında ölüyorlar.
Etkileyici bir aralık.
Evet, aynı zamanda vakum benzeri ortamda da yaşıyorlar.
Yakıt tankların gibi.
Evet, ama mutlak vakumda değil, surat astım. Karbondioksite ihtiyaçları var, en azından birazcık. Bir Adrian ortamı yaratıp içeri karbondioksit yerine argon koydum. Taumipler hiçbir şey yemediler, hareketsiz kaldılar, sonunda da açlıktan öldüler.
Beklendik diyor, astrofajın karbondioksite ihtiyacı var. Taumip aynı ekolojiden, taumiplerin de karbondioksite ihtiyaçları var. Yakıt tanklarında karbondioksiti nereden bulmuşlar soru.
Ben de aynı soruyu sordum diyorum. O yüzden yakıt bulamacı üzerinde bir spektrograf testi yaptım. Sıvının içine karışmış karbondioksit gazı var.
Muhtemelen astrofajların içinde karbondioksit var ya da çürüme karbondioksit yaratıyor. Belli bir kısmı zamanla yakıt tankları içinde ölmüştür. Tüm hücreler sağlıklı değil. Kusurlar, mutasyonlar, kimisi ölmüştür. O ölü astrofajlar da tanklara karbondioksit salmıştır.
Katılıyorum.
İyi bulgular diyor, aşağı tırmanmaya yelteniyor.
Bekle, dahası var, çok dahası var.
Duruyor, daha soru iyi.
Laboratuvar masama yaslanıp tanka vuruyorum. Tankta Venüs havası yaptım ama tamamıyla Venüs değil. Venüs havası %96,5 oranında karbondioksit ve %3,5 oranında nitrojen. Ben de sadece karbondioksitle başladım. Taumipler için her şey yolundaydı. Sonra nitrojeni ekledim ve tüm taumipler öldü.
Karapaksını kaldırıyor. Hepsi öldü soru. Hemen soru.
Evet diyorum. Saniyeler içinde hepsi öldü.
Nitrojen beklenmedik.
Evet, hiç beklenmedik diyorum. Deneyi 3 dünyanın havasıyla tekrarladım. Sadece karbondioksit. Taumipler sağlıklıydı. Kükürt dioksiti ekledim. Taumipler sağlıklıydı. Nitrojeni ekledim, bam. Tüm taumipler öldü. Pençesiyle düşünceli düşünceli tünel duvarına vuruyor.
Çok çok beklenmedik. Nitrojen erit yaşamına zararsız. Çoğu erit yaşamı nitrojene ihtiyaç duyar.
Dünya da aynı şekilde diyorum. Dünya havasının %78'i nitrojen.
Kafa karıştırıcı diyor.
Bu konuda yalnız değil. Ben de onun kadar şaştım kaldım. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Tüm yaşam tek bir noktadan evrildiyse, o zaman nitrojen iki biyosfer için önemliyken bir üçüncüsü için neden zehirli? Nitrojen gaz formundayken tamamen zararsız ve durağandır. Genelde N2 olmayı sever ki bu da çok az şeyle etkileşime girer. Aldığımız her nefesin %78'i nitrojen olmasına rağmen insan vücutları bunu yok sayar. Erit'te de atmosferlerinin büyük çoğunluğu amonyaktan oluşuyor. Bir nitrojen bileşeni. Bir panspermi durumunda azıcık bir nitrojen o yaşamı öldürüyorsa, bu yaşam Dünya ve Erit'te nitrojen dolu iki gezegende yaşamın tohumlarını nasıl atmış olabilir ki? Bunun cevabı basit. Panspermiye neden olan yaşam formu hangisi ise nitrojenle bir alıp veremediği yokmuş. Daha sonra evrim geçiren taumiplerin ise var.
Rocky'nin karapaksı alçalıyor. Durum kötü. 3 dünya havası %8 nitrojen.
Laboratuvar taburesine oturup kollarını kavuşturuyorum. Venüs havası da %3,5 nitrojen, aynı sorun. Daha da çöküyor ve sesi bir oktav alçalıyor.
Umutsuz, üç dünya havasını değiştiremeyiz. Venüs havasını değiştiremeyiz. Tavum ipleri değiştiremeyiz, umutsuz.
Şey diyorum, üç dünya ve Venüs havasını değiştiremeyiz ama belki tavum ipleri değiştirebiliriz.
Nasıl? Soru.
Atölyemin üzerindeki tabletimi alıp eridyan fizyolojisi üzerine aldığım notları karıştırıyorum. Eridyanlar hastalık geçirir mi? Vücutlarınızda yaşanan hastalık.
Bazen çok, çok kötü.
Vücudunuz hastalıkları nasıl öldürüyor?
Eridyan vücudu kapalı diye açıklıyor. Tek açıklık yerken ya da yumurtlarken. Açıklık kapandıktan sonra içerideki alan uzun süre sıcak kanla çok sıcak hale getirilir. Her hastalığı öldürür. Hastalık sadece yaralardan girer. O zaman çok kötüdür. Vücut hastalıklı alanı kapatır. Hastalığı öldürmek için orayı sıcak kanla ısıtır. Hastalık hızlıysa eridyan ölür.
Bağışıklık sistemleri yok, sadece ısı. Yani niye olsundu ki zaten? Bir eridyanın sıcak dolaşım sistemi kaslarını hareket ettirmek için su kaynatır. Bunu yediklerini pişirip sterilize etmek için niye kullanmasınlar ki? Ayrıca derileri ağır oksitlerden, temelde kayalardan oluştuğundan pek yaralanmıyorlardır da. Ciğerleri bile dışarıyla materyal değişiminde bulunmuyor. İçeri bir patojen girerse vücut bu alanı kapatıp kaynatıyor. Bir eridyan vücudu fethetmesi zor bir kale gibi. Buna kıyasla bir insan vücuduysa sınırları olmayan bir polis devletidir. İnsanlar çok daha farklı diyorum. Biz sürekli hastalanırız. Çok güçlü bağışıklık sistemlerimiz vardır. Ayrıca hastalıkların tedavilerini doğadan alırız. Kullandığımız kelime antibiyotik.
Anladım diyor. Hastalıkların tedavisi doğada. Soru? Nasıl? Soru?
Dünyadaki diğer yaşamlar aynı hastalıklara karşı savunmalar geliştirdi. Diğer hücrelere dokunmadan hastalığı öldüren kimyasallar yayıyorlar. İnsanlar bu kimyasalları yiyip insan hücrelerine dokunmadan hastalıkları öldürüyor.
Hayranlık, eritte böyle yok.
Kusursuz bir sistem değil ama diyorum, antibiyotikler başta çok işe yarıyor. Ama yıllar geçtikçe etkinlikleri giderek azalıyor. Sonunda pek bir faydaları kalmıyor.
Niye? Soru.
Hastalıklar değişiyor. Antibiyotikler vücuttaki hastalıkların çoğunu öldürüyor. Ama hayatta kalanlar da oluyor. Antibiyotik kullanarak insanlar yanlışlıkla hastalığa antibiyotiklerden korunmayı öğretiyorlar.
Ah diyor Rocky, karapaksını biraz kaldırıyor. Hastalıklar onları öldüren kimyasallara karşı savunma geliştiriyor.
Evet diyorum, tankı işaret ediyorum. Şimdi tavum ipleri hastalık olarak düşün. Nitrojeni de antibiyotik. Duraksıyor. Sonra da karapaksın olması gereken yere kadar kaldırıyor.
Anladım. Ortamı çok az ölümcül yap, bundan hayatta kalan tavum ipleri üret. Ortamı daha ölümcül yap, hayatta kalanları üret tekrar tekrar tekrar.
Evet diyorum, nitrojenin tavum ipleri nasıl ya da niye öldürdüğünü anlamamıza gerek yok. Nitrojene dayanıklı tavum ip üretsek yeter.
Evet diyor.
Güzel, tankın üzerine vuruyorum. Bana bunlardan 10 tane daha yap ama daha küçük olsunlar. Bir de deneyi bölmeden tavum ip örneklerine ulaşmanın bir yolunu istiyorum. Çok kesin gaz ekleme sistemleri yap. Tanktaki nitrojen miktarını çok iyi kontrol edebilmeliyim.
Evet, yapayım, şimdi yapayım.
Alelacele yatakhaneye iniyor. Spektrograf sonuçlarını kontrol edip kafamı iki yana sallıyorum. İyi değil, tam bir başarısızlık.
Üzücü diyor Rocky.
Çenemi ellerime dayıyorum. Belki toksinleri temizleyebilirim.
Belki tavum ipler üzerinde çalışmaya da vakit ayırabilirsin.
Laf soktuğunda Rocky'nin sesinde ayrı bir titreşim sesiliyor. O titreşim şu anda hayli hissediliyor. Onlarda sorun yok. Laboratuvarın bir duvarına dizilmiş tavum ip işlem tanklarına göz atıyorum. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. İyi sonuçlar elde ettik. %0.01 oranında nitrojen içinde şimdilik hayattalar. Bir sonraki nesil %0.015'e kadar yükselebilir.
Bu bir zaman kaydı. Ayrıca yiyeceklerim de ziyan oldu.
Yiyeceklerini yiyip yiyemeyeceğini bilmem gerek.
Kendi yiyeceklerini ye.
Geriye sadece birkaç aylık gerçek yemeğim kaldı. Senin geminde 20 eridyanlık bir mürettebatı yıllarca beslemeye yetecek kadar yiyecek var. Erit ve dünya yaşamı aynı proteinleri kullanıyor. Belki ben de senin yiyeceklerinden yiyebilirim.
Neden gerçek yemek dedin soru. Gerçek olmayan yemek ne soru.
Tekrar göstergeye baktım. Erit yiyeceklerinin içinde neden bu kadar çok ağır metal vardı? Gerçek yemek tadı güzel olan yemektir. Yemesi keyifli olan yiyecekler.
Yemesi eğlenceli olmayan yiyeceklerim var soru.
Evet, koma bulamacı. Gemi buraya gelirken beni onunla besledi. Bana hemen hemen 4 sene yetecek kadar var.
Onu ye.
Ama tadı kötü.
Yemek tecrübesi o kadar önemli değil.
Hey, parmağımı ona dikiyorum. İnsanlar için yemek tecrübesi çok önemlidir.
İnsanlar acayip.
Spektrometre göstergesini işaret ediyorum. Eridyan yiyeceklerinin içinde neden talyum var?
Sağlıklı.
Talyum insanlar için zehirli.
O zaman insan yemeği ye.
Öf be. Tavmik tanklarının yanına gidiyorum. Rocky bu sefer kendini aşmıştı. Nitrojen içeriğini 1/1000000'a kadar kontrol edebiliyorum. Ve şimdilik her şey yolunda gözüküyor.
Doğru, bu nesil sadece 1 gıdım nitrojene dayanıklı. Ama önceki nesil ona bile dayanıklı değildi.
Plan işe yarıyor. Tavum iplerimiz nitrojen direnci geliştiriyor.
42. ayrımın sonu. Sayfa 455.